Ayrım 7. Son Yüzleşme Liza Gardner. Sayfa 73. Saat 4'ten sonra Jess'in annesi telefonun başından kalktı. Odada dolaştıysa da Jess şu an bunu fark edecek durumda değildi. Pembe kaniş yine sahaya dönmüş ve karşı takım tarafından hemen sahaya alınmıştı. Şimdiden 2 sayı kaydetmiş ve yine vuruş sırası ona gelmişti. Jess'in takımı 7'ye 6 kaybediyordu. Biriktirdiği puanlar gereği takımın lideri kasklı su aygırıydı. Sürekli takımına cesaret verip başarabileceklerini söylüyordu. Jess'in annesi oğlunun tam arkasında durdu. ''Atlet Animals mı?'' diye sordu. Jess dalgın bir ifadeyle ve gözlerini ekrandan bir an bile ayırmadan başını evet anlamında salladı. Birazdan vuruş sırası onundu, çok gerilmişti. Takımını hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Annesi izinli sitede olduğunu görünce başıyla onu onaylayıp mutfağa yöneldi. ''Akşam yemeği 15 dakikaya hazır Jess.'' Jess anladığını belli edercesine yine başını salladı. Sıra ona gelmişti. Eğer dışarı vurursa kasklı su aygırı sahada ikinci kaleci olarak yerini alacaktı. Eğer doğru vurursa sayı yapmaya birlikte koşabilirlerdi. Daha iyi bir vuruş yaparsa da Jess ve kasklı su aygırı başı çekerek puan elde edebilirlerdi. Vurabilmek için Jess'in topu çok iyi izlemesi ve fareye ne zaman tıklayacağını çok iyi ayarlaması gerekiyordu. Bazen top haddinden fazla hızlanabilir, bazen yavaşlayabilir, bazen de rüzgarla birlikte çok açılabilirdi. O zaman koşmak gerekirdi. Tıpkı gerçek beyzbolda olduğu gibi bunda da zamanlama ve muhakeme çok önemliydi. İlk atış, Jess biraz erken basmıştı, ıska. İkinci atış, top fazla açıldı ama Jess çoktan fareyi tıkladı. Bir dönüş ve top yine geçiyor, ikinci ıska. O an kasklı su aygırının tam tepesinin üzerinde bir konuşma balonu belirdi. Oyuncular istedikleri her şeyi yazamıyorlardı. Sadece sitenin belirlemiş olduğu bir takım ifadeler kullanabiliyorlardı ki bunlar da genelde spor malzemeleri ya da belli başlı birkaç konuşma cümlesiydi. Annesi bunun bir güvenlik önlemi olduğunu söylemişti. Site aynı zamanda söylenen kötü sözleri de takip ediyordu. Jess bunu da annesi sayesinde öğrenmişti. Oyuncular birbirlerine nasıl kötü söz söyleyebiliyorlar bilmiyordu. Çünkü kalıp ifadeler sadece ''Hadi bastırın biraz'' gibi cümlelerden ibaretti. Ama belki başka bazı cümleler de vardı. Diğer daha büyük çocuklar onları nasıl yazacaklarını biliyorlardı belki. Jess bu durumu çok takmıyordu çünkü daha yazmayı yeni yeni öğreniyordu. Bu yüzden tek bir tıkla ayısı için söylenecek kocaman bir cümle bulmak hoşuna gidiyordu. ''Topa dikkat et'' yazmıştı kasklı su aygırı. ''Yapabilirsin, yapacağını biliyorum.'' Jess derin bir nefes aldı, yapacaktı. Takımı için, kasklı su aygırı için yapacaktı bunu. Top geldi, ekranda siyah minik bir nokta önce yavaş, sonra hızlanarak ilerliyordu. Jess fareye tıkladı. Ekrandaki ayısı sopasını kaldırdı ve hoparlörlerden bir çarpma sesi duyuldu. Minik siyah nokta birden ayıcığın tam aksi tarafına doğru yol almaya başladı. Hatta kasklı su aygırını bile geçmiş, hızla uzaklaşıyordu. Jess'in ekranında birden vurdun yazısı belirdi. Bir anda konfetiler yağmaya, bir zafer müziği çalmaya başladı. Vurmuştu, başarmıştı, vurmuştu. Ekrandaki zafer grafikleri kaybolduğunda Jess ayıcığın ve kasklı su aygırının sahada koştuğunu görebiliyordu. Önce bir, sonra ikinci noktadan geçtiler ve Jess'in takımı oyunu 8'e 7 kazandı. O an annesi mutfaktan, ''Jess, son 5 dakikan!'' diye seslendi. ''Tamam.'' Jess gözlerini hala ekrandan alamıyordu. Sol eliyle hemen yanında duran zombi ayıyı tuttu. Tüm oyun arkadaşları etrafında toplanmış, başlarının üzerindeki konuşma balonlarıyla yaptığı son vuruş için onu tebrik ediyorlardı. Ama onca kişi içinde Jess'in gözü sadece kasklı su aygırındaydı. ''Bravo, sen bir şampiyonsun.'' Ekranın köşesinde bir konuşma balonu belirdiğinde Jess hala mutlulukla gülümsüyordu. Posta kutusuydu bu. Ayıcığa mesaj gelmişti. Jess itaatkar bir biçimde mesajı tıkladı. Genelde bu tür mektuplar sitenin kendisinden gelir, ekstra puanlar zombi ayının doğum günü ya da sitedeki haftalık duyurularla ilgili olurdu. Şu oyunu oynayın, şu kadar puan kazanın diyen haberler verirdi. Ama bu kez mesaj site yönetiminden değildi. Mesajı gönderen kasklı su aygırıydı. Demek birbirlerine mesaj gönderebiliyorlardı. Jess bunu bilmiyordu ama öğrenmişti işte. Mesaj vurucu ayı diye başlıyordu. Ayısına o vahim makas kazasından sonra zombi ayı diyen tek kişi Jess'in kendisiydi. Oyunu kazandıran atışın için tebrikler. Yapabileceğini biliyordum. Tekrar oynamak ister misin? Yarın saat 15.30'da burada olacağım. Şans getirmesi için Red Sox şapkası da başımda olacak. Sen de yapar mısın aynısını? Mesajın hemen altında cevap yazmak için bir kutucuk vardı. Jess cevap yaz kutucuğuna tıkladığında ekranda yeni bir pencere daha açıldı. Kasklı su aygırının adı hemen çıkmıştı ama mesajların geri kalan kısmı boştu. Seçecek hiçbir kalıp cümle bulamamıştı, kendisi yazmak zorunda kalacaktı. Ama belki de bunca harfi karşısındakini azıcık kandırmak için kullanabilirdi. Ne çok harf vardı böyle. Jess'in annesi mutfakta bir şeylerle uğraşıyordu. Dilini dişlerinin arasına sıkıştırıp güç bela yazmaya başladı. Evet, burada olacağım. Red Sox'u ben de severim. O gece akşam yemeğinden, ödevlerden, duştan ve uyku vakti hikayesinden sonra Jess zombi ayısını da yanına alarak Yıldız Savaşları desenli çarşaflarının arasına süzüldü. Tekrar tekrar yaptığı vuruşu düşünüyordu ve de kasklı su aygırını. Bir an sıcaklamış, kendini önemli biri gibi hissetmişti. Yarın saat 15.30'da Jess sabırsızlanıyordu. 5. Bölüm. Ev sahibim odamın açık kapı aralığından "Senin olmayan köpek yine ön verandada bekliyor," dedi. Saat akşamın 9'u olmuştu, yani artık işe gitmem gerekliydi. Odam 120 yıllık 3 katlı bir evin arka tarafında zemin kattaydı. İlk başlarda bu durum beni biraz endişelendirmişti. Aslında odamın 2. ya da 3. katta olmasını tercih ederdim. Ama maalesef o geniş odaların hepsi de daha önceden tutulmuştu. Ve itiraf etmem gerekirse zaten fiyatları da benim boyumu aşıyordu. Ama zaman içerisinde anladım ki ev sahibim Francis Beals güvenliğe çok önem veren biriydi. Bana görüşmeye geldiğim ilk gün bu evde doğduğunu söylemişti. 11 çocuklu İrlandalı Katolik bir aile olarak yaşamışlardı bu evde. Kardeşlerin yarısı şimdi başka eyaletlere dağılmış, yarısı da ölmüştü. Francis bütün ömrünü Cambridge'de geçirmiş biri olarak şehrin eksikliklerini çok iyi biliyordu. Bir üniversite şehri olan Cambridge, multimilyon dolarlık eski malikanelerin ve günümüze çok az ulaşmış tuğla apartmanların bir harmanıydı. Geniş yeşillik alanları, gezgin genç aileler için pek çok yemek seçeneği, bunun yanı sıra üniversite öğrencileri için çamaşırhaneleri, pizzacıları ve modaya uygun satışlar yapan mağazaları vardı. Cambridge'de yaşayanların bir kısmı tıpkı Francis gibi nesillerdir buradaydılar. Çoğu ise sadece belki bir yaz, belki bir dönem ya da en fazla 4 yıl buradaydı. Bu da çevredeki adi suçlular, başıboş sokak serserileri ve ayyaş zamparalar yüzünden güvenliğe son derece önem verildiği anlamına geliyordu. Kaldığım odayı kiralamadan önce Francis benimle tam 2 saatlik bir görüşme yaptı. Amacı benim hangi kategoriye girdiğimi anlamaktı. Ancak evcil hayvanım, erkek arkadaşım ve vücudumun herhangi bir yerinde hızmam olmadığına ikna olduğunda testi geçebilmiştim. Benim ondan tek isteğim ise kapıma çift dilli bir kilit taktırmasıydı ve bir de zemin kattaki tüm kapı ve pencereleri kilitlerini kontrol etmek için izin istemiştim. Bu isteğim onu şaşırtmış gibiydi ama memnun olmuştu. Belki de bu benim ne kadar sağduyulu olduğumu ispatlıyordu. Francis'le en fazla o gün konuşmuştum. Sanırım ki bir zamanlar evliydi çünkü sehpanın üzerinde bir düğün fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafın hemen yanında da bir bebek fotoğrafı vardı. Ne var ki Francis bana hiçbir zaman ailesinden bahsetmedi. Noel için gelip giden kimse de yoktu. Belki de bunlar olanları yeterince açıklıyordu. Cevapları merak ettiysem de hiçbir zaman sormadım. Ortak bir kararla binaya girip çıkarken Francis'in ön kapıyı, benimse arka bahçe kapısını kullanmam konusunda uzlaşmıştık. Ben mümkün olduğunca onun ayağının altında olmak istemiyordum. Haftanın 4 günü gece vardiyasında çalışıp ertesi gün öğlene kadar yattığımda bu pek de zor olmuyordu. Odam oldukça küçüktü ama ben yine de yıpranmış ahşap yer döşemesini, yerden 2,5 metre yüksekteki tavanı ve antika daire desenli kaplamaları seviyordum. Benden önce odayı bir profesör kiralamış ve giderken ardında bir IKEA kitaplığı dolusu aşk romanı bırakmıştı. İşte vaktimin çoğunu bunlarla geçiriyordum. Odamda oturuyor, Nora Roberts'ın romanlarını bir çırpıda okuyup bitiriyordum. Hayatımda yitirdiğim bunca şeyin ardından birkaç saatliğine de olsa mutlu sonlar yaşamayı hak ettiğimi düşünüyordum. Üzerime salaş kapüşonlu gri bir eşofman üstü geçirip yastığımın altındaki 22'lik tabancama uzandım. Bir yıl öncesine kadar elime silah almışlığım dahi yoktu. Şarjörlü tabancayı toplu tabancadan kenardan ateşlemeli mermileri, merkezden ateşlemeli mermilerden 22 kalibrelik tabancayı 327'lik magnumdan ayıramazdım. Ama şimdi bu işin kurdu oldum desem yeridir. 22'lik bir tabancanın dünyanın en iyi savunma tabancası olduğunu söyleyemem. Pek çok insan bu tabancayı gizlemesi kolay olduğu için tercih eder. Çünkü hem boyutu küçüktür hem de sürekli üstünüzde taşıyabileceğiniz kadar hafiftir. Cebinize ya da bana dedikleri gibi gerçek bir çete üyesi misali boynunuzdan aşağı bağlayacağınız silah kılıfınıza koymanız yeterlidir. Kalabalığa karıştığımda silahımı taktığım postacı çantamda saklamayı tercih ediyorum. Çünkü Massachusettsliler silahını insanların gözlerine sokarcasına üzerinde taşıyan kişilerden korkuyorlar. Ama iş ciddiye bindiğinde, yani muhtemelen 21 Ocak'ta yarı otomatik silahım sol kaççamın üzerindeki bir kılıfta olacak. Şimdiye dek pek çok kez silahı hızlıca kılıfından çıkarıp ateş etmeyi denedim. İşin aslı, bunu son 2 haftadır her gün en az yarım saat çalışıyorum. Taurus marka yarı otomatik silahım gül ağacından yapılma kabzasıyla nikel kaplamaydı. Yaklaşık 350 gram ağırlığında ve tam elime sığacak büyüklükteydi. Ve avucumun içinden parmaklarıma uzanan bu ahşabın sıcaklığını hissetmeye bayılıyordum. Fikrimi söylemem gerekirse bence gayet güzel bir silahtı. Aynı zamanda fiyatı da gayet makul, bir silah edinmek için gayet cazipti. Aslında bir yıl öncesine kadar böyle bir fikrim yoktu. Silahlar pahalı olduğu kadar mermileri de aynı şekilde pahalıydı. Ve itiraf etmem gerekirse hayatımdan endişe ediyor olmam bile mali kaynaklarımı sınırsız kullanabileceğim anlamına gelmiyordu. Bugünlerde çalışan bir kızın bütçesindeki emniyet ve asayiş reklamı gibiydi. İşte 2000 dolarlık Glock 45 gibi daha etkili bir tabanca yerine 200 dolarlık bir 22'lik taşımamın en büyük sebebi buydu. Atış hocam J.T. Dillon bir gün bana kendi silahından atış yapma fırsatı verdi. Öyle ki silahın geri tepişiyle bir an kolumu kaybedeceğimi sandım. Ama kurşunun hedefte bıraktığı iz gerçekten görülmeye değerdi. Bu tarz 45'likleri genelde özel tim polisleri ve özel kuvvet komandoları taşıyordu. Arkanı kollayan ekip arkadaşlarının olduğunu bilerek hiç tanımadığım bir tehditle karşılaşmak ve bu durumda belinde işi bitirmeni sağlayacak bir silahının olduğunu bilmek nasıl bir histi acaba? Son 2 haftadır kafamda sürekli 21 Ocağı resmetmeye çalışıyordum. JT beni buna hazırlamaya çalışıyor, kafada canlandırmanın da hazırlığın bir parçası olduğunu söylüyordu. Küçük yatak odamın tam ortasında ayakta bekliyordum. İkiz yatak sol taraftaki duvarın dibinde, açık renk IKEA kitaplık tam arkamda, mikrodalga fırın ve 50 ekran televizyon da hemen kapının yanındaydılar. Hareket etmek, boğuşmak ve savunma yapabilmek için yeteri kadar geniş bir alan vardı. Kollarımı yeterince uzatıp Taurus'umu 2 elimle kavrayarak bedenimden olağan uzaklıkta tutabileceğim kadar yer mevcuttu. Tabancam 22 kalibrelik LR mermilerle doluydu. Patlamada yaratacağı etkiler büyük olmasa da istediğim işi çıkarabilmem için 9 hakkım vardı. 2 haftalık eğitimim boyunca JT benden her seferinde şarjörü boşaltmamı istiyordu. Kararsız kalmadan hareket edip aynı şeyi tekrar tekrar yapmamı söylüyordu. Tehlikeyi iyi tart, kararını ver ve savunmaya geç diyordu. 21 Ocağı hala kafamda canlandıramıyordum. Aklımda beliren tek şey hiçbir zorlama izinin ve hiç boğuşmanın olmamasıydı. Bugün D.D. Warren sana gelişini görmeni istiyor demişti. onun yüzünde bir tebessümle karşılamanı bekliyor. Tabancamı kılıfına koyup kabanımı üzerime geçirdim ve işe doğru yola koyuldum. Benim olmayan köpek ön verandada beni bekliyordu. Francis'in dar arsasının arka tarafı 1,5 metre yüksekliğindeki ahşap çitlerle çevrelenmişti. Diğer türlü olsa köpeğin beni arka kapıda bekleyeceğinden emindim. O kadar akıllı bir köpekti. Ona Tulip adını vermiştim. 6 ay önce birden ortaya çıkıvermişti. Ne boynunda bir tasma ne de isimliği vardı. İlk tanışmamız olağan öğleden sonra koşumu yapmak üzere dışarı çıktığım bir gün cadde boyunca peşime takılmasıyla oldu. Galiba açtı ve ona yiyecek bir şeyler verebileceğimi düşünüyordu. Ama o günlerde ona yiyecek hiçbir şey vermedim. Benim köpeğim olmadığına göre bu benim derdim değildi. Ben sadece spor yapmak istiyordum. Böylece Tulip de benimle beraber koşmaya başladı. Her gün 8 kilometre boyunca dili dışarıda, parlak beyaz bronz tüyleriyle benimle beraber koşuyordu. Sonrasında ona en azından bir kase su vermemenin zalimlik olacağını düşündüm. Böylece ön verandaya beraberce oturduk. O bir kase su içerken ben de bir şişe suyu bitirdim. Sonra yanıma kıvrılıp başını dizime koydu. Ben de onun kulaklarını ve grimsi suratını okşadım. Bir av köpeğini andırıyordu. Francis bir gün onun için Harrier cinsi demişti. Kütüphanenin bilgisayarından baktığımda o soyun genelde küçük ya da orta boylu İngiliz av köpeği olduğunu gördüm. Tulip'in de vücudunda gördüğüm resimlerdekilere benzer izler vardı. Beyaz bacaklar ve geniş beyaz gövdesiyle kısa bronz renkli tüyler. İnce bir kuyruk, sarkık kulaklar, göz alıcı yakışıklı bir surat. Ama Tulip belli ki oldukça yaşlı bir köpekti. Görmüş geçirmiş yaşlı bir kadın gibiydi. Anlattığı hikayelerden kendini nasıl hissettiğini anlayabiliyordum. Bu gece Tulip üstü kapalı verandanın tam ortasında, kardan uzak bir noktaya oturmuştu. Çok sabırlı bir köpekti. Francis bazen orada oturup saatlerce beni beklediğini söylemişti. Onu uzun zamandır görmemiştim. Senin olmayan bir köpeğin problemi de buydu işte. Nereye gitmişti ya da gidecek başka bir evi var mıydı bilmiyordum. Bazen onu her gün görüyordum, bazen haftada birkaç kez. Sanıyorum ki sabır konusunda benim de kendimi geliştirmem gerekiyordu. Yanına geldiğimde titrediğimi fark ettim ki bu durum kendimi kötü hissetmeme sebep olmuştu. Dışarı çıkmamla selam vermek için ayaklanmış ve incecik kuyruğunu sallamaya başlamıştı. Bu böyle devam edemez dedim. Boston'da evsiz olmak için Ocak ayı hiç doğru bir zaman değil. Tulip bana bakıp ağlarcasına inledi. Son 5 aydır artık paket paket köpek maması alır olmuştum. Zaten çok zayıftı. Bir de benimle beraber böyle koşmaya devam edecek olursa... Onu ilk kez veterinere götürüşüm karşılaştıktan 2 hafta sonraydı. Ne piresi, ne kenesi, ne de kalp kurdu vardı. Veteriner ona birkaç iğne yapıp bana da frontline ilaç yazdı ve yarı otomatik 22'liğimin yanında bayağı ucuz kaldığı bir fatura çıkardı. Ödedim, fazla mesaiye kaldım. Benim bile olmayan bir köpekle koşmaya devam ettim. Kase kase köpek maması doldurmaya başladım. Francis'in köpeğin beni dışarıda beklediğini söylemesiyle cebime bir paket yiyecek tıkıştırdım. Ön verandadaki demir kovanın içindekileri dökerek boşalttım. Tulip minnettar bir tavırla yaklaşıyordu. Gözüme daha zayıf görünmüştü bugün. Kalçasında bir iz, kulağında bir yırtık olduğunu fark ettim. Sonbaharda acaba köpeğini kaybeden olmuş mudur diye her yere ilanlar asmıştım. Hatta paraya kıyıp yerel gazeteye ilan bile vermiştim. Bir ara hayvan kontrolü birimini aramayı denedim. Ama görevli çok fazla soru sorunca panikleyip telefonu kapattım. Ben sadece Tulip'in sevildiği, özlendiği, beklendiği bir yuvası olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Çünkü ben de tıpkı onun gibiydim, onu anlayabiliyordum. Ama onun ekiplerce bir barakaya taşınıp sonra da ölüme terk edilmesini de istemiyordum. Çünkü artık başkasına ait değil, kendi başına yaşayan bir hayvandı. Kulaklarını sevip gerdanındaki kat kat deriyi okşadım ve sana bir kaban bulmamız lazım dedim. Tulip bana doğru yaklaşıp bacaklarıma yaslandı. Titrediğini hissedebiliyordum. Hava -7 dereceydi ve giderek sıcaklık daha da düşüyordu. Onu içeri alamazdım. Çünkü eğer ev sahibim görecek olursa ikimizi de öldürürdü. Ama onu bu şekilde donmak üzereyken dışarıda da bırakamazdım. Cüzdanımda ne kadar param olduğunu kontrol ettim. Yeteri kadar vardı. Sonra benim olmayan köpeğe baktım. Hala bacaklarıma yaslı duruyor, gözlerini kapatmış, bilmediğim bir maceranın yorgunluğu ve endişesiyle nefes alıp veriyordu. Bu sadece ikimizin arasında kalacak dedim ona tüm ciddiyetimle. Bir taksi çevirdim ve işe doğru birlikte yola çıktık.
911, lütfen ne tür bir acil durumda olduğunuzu belirtin.
Cevap yoktu. Bilgilerin yavaş yavaş belirdiği önümdeki dijital alı ekranına baktım. Sandalyemde hafifçe kıpırdanarak 911 dedim yeniden. Lütfen ne tür bir acil durumda olduğunuzu belirtin. Bir erkek sesi kocaman bir popom var dedi. Sanki ilk kez böylesi bir durumla karşılaşıyormuşum gibi derin bir nefes verdim. Anlıyorum ve bu vücudun en büyük kası şu an tam olarak West Carrington Caddesi 95 numaralı dairede yaşıyor değil mi?
Vay canına dedi ses. Geriden kahkaha ve kıkırdama sesleri geliyordu.
Gece vardiyasında çalışmak böyle bir şey işte dedim kendi kendime. Tüm profesyonelliğimle devam ettim. Ve bu büyük kas Bay Edward Kite'a ait sanırım.
Adamım nasıl bildin?
Bayım 911 aradığınızda adınızın ve adresinizin ekranımızda belirdiğini bilmiyorsunuz galiba. Mutlak ve ürkmüş bir sessizlik.
Mümkün değil dostum.
Belli ki Bay Kite bu gece biradan fazlasını içmişti. Sanırım 911'e yapılan telefon sapıklığının hapse girmenize neden olabilecek kadar ağır bir suç olduğunu da bilmiyorsunuz.
Yapma.
Kapınızdaki polise bir merhaba deseniz hiç fena olmaz Bay Kite.
Pekala.
Üstüne üstlük bir de uyuşturucu almışsınız. Hattı kapatıp işi halletmesi için polis memurlarından birine döndüm. 911'e gelen tüm aramaları polise iletmek gerekliydi. Tüm o telefon şakaları da dahil. 3 ya da en geç 5 dakika içinde Bay kocaman bir popom var hayattan o kadar da zevk almadığının farkına varacaktı. Saat gece yarısı 01:20 olmuştu. Önümdeki ilk monitör de boş, telefon hatları sessizdi. Çok kötü bir gece sayılmazdı çünkü çarşamba gecesiydi. İhbarlar genelde hafta sonuna doğru artış gösteriyordu. Cuma ve cumartesi geceleri tam bir delilikti. Aile içi şiddet, sarhoş taşkınlıkları ve uyuşturucu bağımlıları. Pazar günü saat 5 yine en yoğun saatlerden biriydi. Biz o saate efsun saati diyorduk. Çünkü o saat vasi olmayan ebeveynin çocuklarını vasi olan ebeveyne bırakma saatiydi. O saatte gelen telefon sayısı hayli fazla olur, birbirlerine düşman olan ebeveynler sorumlu birer anne baba olduklarını unutup birbirleriyle dalaşırlardı. Saat 17:01'i gösterdiğinde ilk telefon gelir ve ilk polis memuru olaya müdahil olurdu. ''Hayır bayan sadece 2 dakika geç kaldı diye onu hayalarından vuramazsınız.'' Hemen arkasından da ''Bayım ziyaret anlaşması yasal bir belgedir okumanızı tavsiye ederim.'' Genelde pazar günleri çalışmamaya özen gösterirdim. Aile içi anlaşmazlıklar herkesin sinirini bozuyordu. Hem arayanların, hem polislerin, hem de benim. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 86.